家に行く。
Sesi Radyosu'ndan merhaba. Yeni gün programından sizlere sesleniyoruz. Türkiye'de saatimiz 9.05'i gösteriyor. Programı sizler için Zeynep Karaışık hazırladı. Teknik Masa'da Nuri Göktaş ve mikrofon başında ben Funda Erdoğan. Tüm dinleyicilerimize güzel, sağlıklı, huzurlu bir gün geçirmelerini diliyoruz. Ve hemen bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı paylaşıyoruz. 0090 312 463 34 19 ve yine 0090 312 463 34 21. Türkiye'nin Sesi Radyosu artık kendi sayfasında www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden radyonuzu dinleyebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise şu şekilde: tsryenigun@trt.net.tr. Facebook adresimiz ise yenigun.tsr, Twitter adresimiz ise tsryenigun. Sayın dinleyicilerimiz, bugün de her zaman olduğu gibi birazdan gazete manşetlerini kısa kısa değerlendireceğiz hep beraber. Ardından Ankara gündemini almak için Ankara muhabirimize bağlanacağız, TRT muhabirimize. Kendisinden son gelişmeleri alacağız. Hemen ardından siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz'la bir telefon bağlantımız olacak. Yine kendisiyle gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendirmeye devam edeceğiz. 9.30 gibi spor yorumcusu Cemalettin Ali Kunak'la bir telefon bağlantımız var. Sporda yaşanan son gelişmeleri soracağız kendisine. Ve son olarak programımızın son bölümünde ise Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Celalettin Sencer İmer'le bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Gündemdeki son gelişmeleri değerlendireceğiz yine kendisiyle. Yeni gün başlıyor. Evet, yeni gün başlıyor ve hemen gazete manşetlerimizi okumaya başlayalım size. Dilerseniz Hürriyet gazetesine bakalım. İlk olarak Hürriyet gazetesinin manşetinde şöyle yazıyor: "Biz bize yeteriz." Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan salgınla mücadele günlerinde mağduriyet yaşayan dar gelirlere destek için milli dayanışma kampanyası başlatıldığını duyurdu. Açılışa da 7 aylık maaşını bağışlayarak yaptı diyor. "Biz bize yeteriz" Türkiye'm sloganıyla başlatılan kampanya için il ve ilçelerde sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahipleri belirlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kampanyayı 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Bakan arkadaşlarımız da bu ayki maaşlarını bağışladı," dedi. Tüm milletvekillerini, bürokratları ve özellikle iş adamlarını kampanyaya davet eden Erdoğan, "Zekatlarını Ramazan'da dağıtmayı planlayan vatandaşlarımız da buraya bağışta bulunabilir" çağrısını yaptı. Evet, Erdoğan bugün itibariyle bu kampanya için 11 milyon dolar hayırseverimizden gelen destek var demiş dün için. Kampanyaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kamu bankalarına açtığı hesaplara para yatırarak katılabilirsiniz. Hesap numaraları çoğu yerde var. İnternetten bulabilirsiniz efendim. Hürriyet gazetesinden başka bir haberle devam edelim. Sür manşetine bakalım. "Açık cezaevleri eve taşınıyor" yazıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında açık cezaevlerinde yatan 70 bin mahkumun belli bir süre için ev hapsine çıkarılması planlanıyormuş. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. "Solunum cihazımız göründü" diyor. BioVent tarafından tasarlanıp Arçelik'in ürettiği, Aselsan ve Baykar'ın mühendislik desteği verdiği yerli solunum cihazının ilk örneği sosyal medyadan paylaşılmış. Hadi inşallah diyelim ve Hürriyet gazetesinden son bir haber paylaşalım sizlerle. "Dar gelirliye 6 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi" yazıyor. Kamu bankaları hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olanlara 6 ay ödemesiz kredi verecekmiş. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tüm kurumlarımızla vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz" demiş. Milliyet gazetesine geçiyoruz hemen. Milliyet gazetesinden şöyle bir haber aktarmak istiyorum sizlere. Koronaya 37 kurban daha. Evet, böyle bir haberimiz var. Sağlık Bakanı Koca, Covid-19 salgınında dün 37 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirterek toplam can kaybının 168'e ulaştığını açıkladı. 1610 kişiye daha tanı konulduğunu kaydeden Koca, toplam vaka sayısının da 10.827'ye çıktığını belirtti. Salgında iyileşen 162 kişi de taburcu edildi. Son rakamlar bunlar. Milliyet gazetesinin manşetiyle devam edelim. Türkiye seferber yazıyor. Kamudan özele, askerinden doktoruna, öğrencisinden sivil toplum kuruluşuna, Türkiye'nin dört bir yanında koronavirüse karşı gönüllü bir dayanışma ağı kurulmuş. Özel şirketler ihtiyaç sahipleri ve sağlık çalışanlarına gıda ve temizlik malzemeleri bağışında bulunulurken bazı oteller kapılarını sağlık personeline açtı. Öğrenciler, öğretmenler, ev hanımları, askerler maske üretimine başladı. İstanbul Vefa Sosyal Destek Grubu hayırseverlerin desteğiyle 65 yaş üstü 50 bin vatandaşa 6 hafta boyunca 333 bin gıda kolisinin teslimine dün törenle başladı. Fenerbahçeli futbolcular da başta 300 bin koli olarak planlanan kampanyaya 33 bin koliyle destek vermiş. Afyonkarahisar'da lise öğretmen ve öğrencileri okulda 10 günde 150 ton hijyen solüsyonu üretmiş. Evet, bunlar da güzel haberlerdi. Çok ihtiyacımız var bugünlerde güzel haberler okumaya. Sabah gazetesine bakalım. Şöyle bir haber, değişik bir haber okuyalım sizlere. Evde teknolojiye en fazla 2 saat yazıyor. Evde kalan çocukları tablet ve cep telefonu bağımlılığından kurtaracak öneriler demiş. Kurallar sözleşmesi hazırlayın. Ekran önünde zamanı 1 ila 2 saatle sınırlayın. Günde en az 1 saat teknolojik aletleri kapatın diyor. Aslında çok daha fazla kurallar olmalı sevgili dinleyicilerimiz. Çocuklarımız evde, çünkü en iyisini onlar için yapmalıyız. Hemen Yeni Şafak gazetesine geçelim. Farklı bir haber paylaşmak istiyorum sizlerle. Sürmanşetine bakalım Yeni Şafak gazetesinin. ABD tam bir felaket yazıyor. 200 bin kişi ölebilir diyor. Koronavirüste vaka sayısının katlanarak 142 bini, ölü sayısının da 2500'ü aştığı ABD'de felaket senaryoları konuşuluyormuş. Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Anthony Fauci, salgında 100 ila 200 bin kişinin ölebileceğini söylemiş. Evet, mobil morglar hazırlanıyormuş. Çok kötü haberler geliyor ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri'nden de. Evet, Yeni Şafak gazetesinin manşetine bakalım son olarak da. Geze geze yaydılar diyor. Evet, Yeni Şafak gazetesi de bu haberi manşetine taşımış. Koronavirüs salgınına karşı karantinaya alınan belde ve köylerin sayısı artıyor ülkemizde. Köylerdeki salgının kaynağı İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşların evde kal uyarısına uymayıp cenaze, taziye ya da akraba ziyareti için memleketlerine gitmesi. Karantinadaki köylüler de ziyaretçilere tepkiliymiş. 39 yerleşim yerinde karantina uygulaması var. Evet, elebaşı Kandil'de vuruldu diyor. Farklı bir haberle devam edelim. En üst düzey kadın terörist. PKK-KCK'nın sözde önderlik komitesinin 6 faal üyesinden biri olan Hacer Hilal Kod adlı terörist Nazife Bilen, Kandil'de MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla öldürüldü. Bilen, Irak'ta bugüne kadar etkisiz hale getirilen en üst düzey kadın terörist olmuş. Ve 10 gün çok kritik diyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Salgınla ilgili özellikle İstanbul'da dikkatli olunması gerektiğini söylemiş. Soylu, önümüzdeki 10 günü de iyi geçirirsek bulaşıcılığı kontrol altında tutma imkanına sahip olabiliriz. Bunu hep birlikte başaracağız inşallah diyor. Evet, Yeni Şafak gazetesinden aktaracaklarımız da bu kadardı. Evet, yeni gün devam edecek. Oh, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda TRT muhabiri Mustafa Yıldırım hattımızda bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz kendisiyle. Ankara gündemini anlatacak bize. Mustafa Bey merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Evet, dün Cumhurbaşkanı açıkladığı bir kampanya var. Son gelişmeleri soralım size hemen.
Evet, aslında bugün en önemli gündem maddesi bu kampanya. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün başlattığı ve duyurduğu kampanya. Dün kabine toplantısı gerçekleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında. 4,5 saat süren toplantının ardından Erdoğan millete seslendi ve o konuşmasında bu kampanyanın detaylarını da anlattı. Milli Dayanışma Kampanyası adı altında duyurdu Erdoğan. Biz bize yeteriz Türkiye başlığı altında bir kampanya başlatıldı. Kampanyada çok yoğun bir destek olduğunu söyleyebiliriz. Erdoğan o konuşmasında 7 aylık maaşını bağışladığını belirtmişti ve kabinede yer alan birçok bakanın da maaşlarını söz konusu Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını belirtti Erdoğan ve bu açıklamaların ardındansa yine birçok sanat, spor, iş dünyasından, siyasetten birçok kişi... Birçok taraftan elbette destekler geldi. Biraz da buna ilişkin detaylar verelim. Meclis Başkanı Mustafa Şentop kampanyaya 5 aylık maaşını bağışladığını belirtti. Zor günlerden geçiyoruz. Birlik ve beraberlik dayanışma içinde birbirimizi gözeterek, birbirimize sahip çıkarak bu zor günleri aşacağız dedi Şentop. Ayrıca kampanya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle desteğini dile getirdi. Şentop gibi 5 aylık maaşını kampanyayı bağışladı. Kampanyaya AK Parti'den de yoğun bir destek var. Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal'la Hamza Dağ 3 aylık maaşını, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özsaseki ise 5 aylık maaşını kampanyaya bağışladı. Ayrıca çok sayıda AK Partili milletvekili ve il başkanından da destek geldiğini belirtebiliriz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Esacıklıoğlu 10 milyon lira bağışta bulunduğunu belirtti. Ayrıca yine yardım kampanyasına destek verenler arasında YÖK Başkanı Yekta Saraç ve YÖK üyeleri de bulunuyor. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz da yine 3 aylık maaşını kampanyaya bağışlayanlar arasında. Bir parantez daha açmakta fayda var. Milli Dayanışma Kampanyası'nı çarpıtmaya dönük çabalara yönelik İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki geldi. Sosyal medya üzerinden verdi mesajını Fahrettin Altun. Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez ifadelerini kullandı. Ankara'nın gündemini bu başlıklar altında size iletmiş olalım. Söz tekrar size bırakalım.
Mustafa Yıldırım'a çok teşekkür ediyoruz. Sayın dinleyicilerimiz, Yeni Gün programı devam edecek. We'll be right back.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz telefon hattımızda. Yine kendisiyle gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Merhaba Sayın Yılmaz.
Merhaba, günaydın Funda Hanım.
Günaydın. Evet, hemen son rakamları ve kampanyayı soralım size. Yorumlarınız nelerdir? Hemen alalım.
Evet, test sayısının arttığını görüyoruz. Test sayısı artmakla beraber hasta rakamları azalıyor. Oransal olarak da böyle. Son 3-4 gündür bu daha önceki yükselmeye nispetle azalmış, yatay bir seyirde devam ediyor. Özellikle bu yüzden Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı, Mülki İdare Amirleri, Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı tecrit olarak bütün vatandaşların evde kalmasını istiyorlar. Bu çerçevede de bu tecriti mümkün hale getirecek idari tedbirleri artırıyorlar. İşte seferlerin vesairenin azaltılması, yasaklanması, kaldırılması gibi, buna ayrı bir bahis açabiliriz ama bu çerçevede vatandaşlara düşen tecrit haline devam ettirerek mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamak, akraba bile olsa yaşlılarla, akrabalarımızla fiziksel mesafeyi korumak ve yani gerekmiyorsa da görüşmemek şeklinde ifade edilebilir. Bu çerçeve içerisinde tabii alınan her tedbir adeta hani ilaçların yan tesirinin olması gibi toplumda muhakkak bir yan tesir oluşturuyor. Bu özellikle ekonomiye, çalışanlara, istihdama bir zarar veriyor. İnsanlar birçok biliyorsunuz iş yeri kapatıldı. Kapatıldığı için de insanlar işlerine gidemiyorlar. Hem oranın çalışanları hem işletmecileri, müteşebbisler bu manada oluşan ekonominin durmasından kaynaklanan yani kendi sektörlerindeki ekonominin durmasından kaynaklanan bir zararla karşı karşıyalar. Devlet aynı zamanda bu zararı da giderecek tedbirleri almaya çalışıyor. Bu çerçevede de özellikle Sayın Cumhurbaşkanı dün itibariyle bir dayanışma kampanyası başlattı. Kendisi başta olmak üzere birçok idareci, siyasetçi maaşlarını bağışlamak suretiyle bu yardıma katıldılar. Şimdi iş adamları, her hayırsever bu istikamette kampanyaya katkı sunacak. Oluşan bu kaynak da bu tedbirler çerçevesinde, salgın çerçevesinde zarar gören, bundan etkilenen insanların ekonomik ihtiyaçlarını, temel ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak. Bu aynı zamanda milletin dayanışma kabiliyetini gösteren, bu dayanışma marifetiyle mücadeleye katkısını gösteren bir zemin de oluşturacak. Türkiye bir sosyal devlet, bunun icabını yerine getiriyor ama oluşan ekonomik tablo ciddi bir yük oluşturuyor. O bakımdan bu yükün vatandaşların katkısıyla hafifletilmesi gerekiyor. Çünkü bu yük ya iç piyasadan ya dış piyasadan borçlanmayı beraberinde getirebilir. Bu ise ekonomiyi içinden çıkılmaz başka bir açmaza hapsedebilir. O yüzden bizim yardımlarımızın, hepimizin vereceği yardımların bu ekonomi üzerindeki baskıyı kısa sürede hafifletmek ve aynı zamanda bu süreç içerisinde işini kaybeden veya işini kaybetmese bile işletmesini çalıştıramadığı için zorluklarla karşı karşıya kalan müteşebbislerin bir nefes almasını, onlara imkanlar sağlanmasını temin edecek ciddi bir kaynak oluşturmasını bekliyoruz.
Peki Sayın Yılmaz, Türkiye çapında valiliklerin aldığı bazı tedbir kararları var. Hemen onu soralım size. Nelerdir bunlar?
Evet, muhtemelen bu biraz önceki bahsettiğim kampanya ile ilgili şunu söylemek lazım. Değerli dinleyicilerimiz bunun hani banka hesap bilgilerine internet üzerinden, gazeteler üzerinden ulaşır. Muhtemelen Türkiye'nin Sesi de dahil olmak üzere TRT'nin muhtelif kanalları ve radyoları bunları tekrar edecektir. Bunun altını çizerek devam etmek istiyorum. Şimdi bu Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulu üzerinden tavsiyeleri marifetiyle bu koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler zaman içerisinde hani hastanenin hastaların daha ötesine geçen bir tedbir haline gelmek durumunda kaldı. Çünkü hastalık yaygınlaştı. Bu yüzden de idari bir takım tasarruflara ihtiyaç oldu. Bu yüzden de idari tasarruf deyince aklımıza mülki idare amirleri yani valiler, kaymakamlar geliyor. İçişleri Bakanlığı geliyor. Zaten bu tür krizlerde İçişleri Bakanlığı'nın hani sorumluluğunun, yetkisinin arttığını biliyoruz. Bu çerçevede de geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla mülki idare amirleri üzerinden bir takım düzenlemeler yapılmaya başlandı. Bunların bir kısmı Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri, bir kısmı kamuoyunda bizler gibi yazıp çizen hem sağlıkçıların hem sosyal bilimcilerin, ekonomistlerin katkılarıyla oluşan teklifler, tedbirler. Bir de idarenin kendi mantığı içerisinde bu oluşan salgına karşı alınacak tedbirlerle ilgili tecrübeleri ve aynı zamanda yapması gerekenler var. Bunlar hayata geçiriliyor. Buradaki temel mantık aslında girişte ifade ettiğimiz bu tecidi kalıcı hale getirmek belli bir süre için ve bu tecidi tahkim etmek, güçlendirmek. Bunun için de özellikle hani hepsini zikredemeyiz çünkü İçişleri Bakanlığı defalarca bu istikamette genelge yayınladı. Hala da yayınlıyor ama asıl önemli olan nokta şu, bu iller arasındaki seyahatler engellendi ve valilik izine bağlandı. Yani ancak mazereti olanlar, işte bir yakınının vefatı gibi ya da memleketine ikametine dönmek durumunda olanlar gibi sayılı bir takım pozisyonu olanlar valiliklerden izin alarak şehirler arasında seyahat yapacaklar. Onun dışında isteyen istediği gibi seyahat yapamayacak. Bir başka husus, daha önce özellikle büyük şehirlerden taşraya gelmiş kişilerle ilgili Funda Hanım, bu çok önemli. Büyük evet. Şehirlerden bu tatil ilan edilmesiyle beraber taşraya giden vatandaşlarımızın kendilerini özellikle tecrit etmeleri lazım. Buralarda valilikler ve kaymakamlıklar muhtarlıklara, vatandaşlıklara bu manada uyarılar gönderdi. Yani sadece bu giden vatandaşlara iş düşmüyor. Oradaki akrabaları, arkadaşları, komşuları da bu tecrit konusunda bu vatandaşları uyarmalı ve kendileri de buna riayet etmeli. Çünkü büyük şehirlerden oralara bu hastalığı kendileri fark etmeseler bile taşıyacak olabilirler. O yüzden de taşradaki ülke idare amirleri, kaymakamlar, valiler bu tecriti yerinde tespit etmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda buralarda şu veya bu sebeple oluşmuş bir hastalık varsa bu köy olabilir, belediye olabilir, bazen belde, mahalle olabilir. Bunların tecrit edildiği karantina uygulamaları söz konusu oluyor. Bu özellikle Funda Hanım taşrada bunu yapmak daha kolay. Yani mücadelenin daha kolay bir yönü var. Çünkü nüfus az olduğu için ve buna bağlı olarak farklı yerleşim yerleri, birbirinden kopuk yerleşim yerleri söz konusu olabildiği için buralarda karantina uygulamasına gidiliyor. Ama özellikle büyük şehirlerdeki problemimiz daha ciddi alınması
gerekiyor değil mi? Evet. Sayın
özellikle
Yılmaz.
30 büyük şehirden bahsedilmişti. Burada çok önemli, hepimize çok ciddi rol düşüyor. Yani kaymakamlıklara, valiliklere, güvenlik kuvvetlerine, sağlık görevlilerine yardımcı olmak bizim elimizde. Evden çıkmayarak birkaç hafta sabrederek bu hastalığın hani azalma eğilimine girmesini destekleyebiliriz. Bunu kalıcı hale getirebiliriz.
Evet, siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için.
İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun.
yaşanan son gelişmeler Yeni Gün'de.
Spor yorumcusu Cemalettin Ali Kunak telefon hattımızda. Merhaba Sayın Kunak.
Kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum efendim.
Çok teşekkür ediyoruz. Sporda yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz kendisiyle. Ama koronavirüs her şeyi olduğu gibi spora da etki ediyor. Gelişmeler diyoruz ama gelişmelere olanak sağladı mı koronavirüs? Bu hafta neler oldu?
Evet, son derece haklısınız. Bu maalesef koronavirüs artık spora dur dedi. Ve şu anda hiçbir sportif faaliyet dünyanın hemen hemen her yerinde diyeceğim de birkaç ülke hariç olmak üzere tamamen durmuş vaziyette. Bizde de bunun yansımalarını son derece üst düzeyde hissediyoruz, yaşıyoruz. Hatta spor camiasından değerli isimlerin de bu hastalığa yakalanmış olması da spor camiasının ilgisini bir anda bu yöne kaydırdı. Milli takım eski teknik direktörü, Galatasaray'ın şu anki teknik direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkması bir anda gündeme oturmuştu. Ama çok şükür dün taburcu oldu Fatih Terim evine. Halen tedavisi devam ediyor. Tedavisinin devamında evinde karantinada kalacak. Ve inşallah önümüzdeki günlerde tamamen iyileşecek diye tüm hastalar için, tüm bu hastalığa yakalanan diğer başka nedenlerle şifa bekleyenler için inşallah diye dualarımızı gönderiyoruz.
İnşallah.
Yusuf Günay var, Galatasaray'ın ikinci başkanı. O da dün taburcu oldu. Onun da tedavisi evinde devam edecek. Ayrıca Galatasaray'ın önemli isimlerinden Abdurrahim Albayrak ve eşinin tedavisi halen hastanede devam ediyor. Onların öyle bir sıkıntısı var. Umarım onlar da iyileşirler. Rüştü Rençber'in tedavisi, eski milli takım kalecimiz Rüştü Rençber'in tedavisi devam ediyor. Ayrıca İngiltere'den dönüşte yüksek ateş belirtisiyle teste tabi tutulan ve testleri pozitif çıkan boksörlerimiz var. Bayburt'ta Selahattin Güler, Serhat Güler İstanbul'da, Seyfullah Dumlupınar da Bayburt'ta şu anda tedavi oluyorlar. Bunların birisi boksör, birisi milli takım antrenörümüz. Hepsine acil şifalar diliyoruz. Tabii ki bu hastalığın biraz önce Murat Hoca'nın bahsettiği gibi bir ekonomik yansıması var. Bu ülkenin gündeminde olduğu gibi spor camiasına da yansıması olacak. İşte bir tüm sportif yönden gelir elde edenlerin de bir takım ekonomik sıkıntıları olacak. Ama buna rağmen sporcular, özellikle futbolcular ve daha üst düzey gelir elde eden sporcularda bu korona salgınına karşı bir duyarlılık görüyoruz ve bundan da büyük mutluluk duyuyoruz şu günlerde. Örneğin Fenerbahçeli futbolcular dün kendi aralarında toplamış oldukları 5 milyon TL'yi bağışladılar. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kendi başına bireysel ciddi boyutta bir yardım başlattı. Ayrıca Fernando Muslera, Galatasaray kalecisi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne virüsten korunmayı sağlayan ekipmanların bağışını yapmış. Bu dünkü Cumhurbaşkanımızın ulusal seslenişte başlatmış olduğu kampanya öncesi olan gelişmeler bu. Bugün bu Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla bu akan yardım selinin çığ gibi büyüyeceğini ben bekliyorum ve tahmin ediyorum ki spor camiası gerçekten aslında yardımsever bir camiadır. Bu konularda hassas düşünen bir camiadır. Gereğini yapacaklarını düşünüyorum ben. Bu katkılar, bu yardımlar umarım şu günlerde sıkıntısı olan insanlara en azından bir nebze olsun, bir ilaç gibi gelir diye düşünüyorum. Sporda neler oldu diye sordunuz. Siz aslında sporda hiçbir şey olmuyor da ama hastalık geçince sporda neler olacağı tartışılıyor zaman zaman. Dün bir yayına bağlanan Gençlik Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasaboğlu liglerin ne zaman başlayacağı konusundaki soruya çok net bir şekilde cevap verdi. Biz dedi bu konuda şu anda bir kararımız yok. Olması da mümkün değil. Ancak hastalığın sonlarına doğru geldiğinde bilim kurulunun alacağı karar çerçevesinde biz de uygulamayı başlatacağız dedi. Aslında doğrusu olan da bu tabii. Yani şu anda herkes kafadan bir şeyler söylüyor. Kimisi diyor ki lig şu andaki puan cetvelinde haliyle tescil edilsin. Şu anda kim birinci ise o şampiyon ilan edilsin gibi bir öneri var. İkinci bir öneri var. İşte son kalan 8 hafta var futbolumuzda. Bu 8 haftayı işte Antalya'da, Alanya'da toplanalım. 8 haftayı işte hastalık geçince 15-16 günde tamamlayalım, bitirelim. 2 günde bir maç oynasın takımlar. Lig böyle tamamlansın diyenler var. Kimisi lig hiç oynanmamış sayılsın diyenler var. Kimisi ligde bir playoff sistemi oynansın diyenler var. Herkes bu konuda maalesef ki baktığımız zaman bu öneri sahiplerini genelde kendi takımlarını ve kendi camialarının lehlerine, onların menfaatlerine yönde bir öneri sunduklarını görüyoruz. O yüzden bu tür tartışmaların hepsinin ben erken olduğunu düşünüyorum. Dünkü Sayın Bakan dediği gibi önce bir şu anda sağlık, şu anda insan sağlığı önemli. Şu anda canlar gidiyor. Şu anda hastanelerimizde yatan, tedavi gören, şifa bekleyen hastalarımız var. Ülkemizde henüz daha virüs kırılım dönemine geçmedi. Tırmanmasının seyri biraz azalmış olsa da öncelikle onu bir halletmemiz lazım. O yüzden sporda ne olacak, kim şampiyon olacak, kim kupa kazanacak, kim üst tura çıkacak, kim galip gelecek, kim prim kazanacak gibi düşünceleri ikinci plana bırakıp şu anda öncelikle insan sağlığı, insan yaşamı ve koyulan kurallara uyma bakımını, uyma konusunu, konularını bence öne almamız gerekir diye düşünüyorum. Bu yüzden de bu tür tartışmaların yersiz olduğunu düşünüyorum. UEFA ne yapıyor derseniz, UEFA Avrupa'da futbolun patronu olan kuruluş biliyorsunuz. UEFA şu geçtiğimiz 2 hafta önce almış olduğu kararla Avrupa Şampiyonası'nın, yani Şampiyonlar Ligi'nin, UEFA Ligi'nin final maçlarını erteledi. Euro 2020'yi erteledi. Ve öncelikle o da dedi ki insan sağlığı ve can dedi. Şimdi yarın öğleden sonra UEFA yine tüm üye ülkelerle bir telekonferans sistemiyle bir toplantı yapacak. Burada da hastalığın gelişimine göre liglerin Mayıs sonu, Haziran başı, artık bu net bir şekilde Mayıs'tan önce bu liglerin başlamayacağı konuşuluyor. Haziran başı ya da Haziran ortası gibi oynatılması konusunda üye ülkelerin görüşlerini alacak ve kendisi de hastalığın sürecine göre, virüsün Avrupa'daki etkisinin bitme sürecine göre Avrupa kupalarının son 8 ya çeyrek final müsabakalarının kalanlarının tamamlanması ve şampiyonların belli olması konusundaki programını ilan edecek diye düşünüyorum.
Evet, spor yorumcusu Cemalettin Ali Kunağ'a verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.
Ben de teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Evde kalırsak hayatta kalacağız. O yüzden bir kez de ben de bireysel olarak evde kal Türkiye'm diyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Türkiye'de saatimiz 9.41'i gösteriyor. Programımızın son bölümünde Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Celalettin Sencer İmer'le bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Sayın İmer, sesimi duyuyor musunuz?
Duyuyorum efendim. Funda Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın İmer. Gündemdeki son gelişmeleri değerlendireceğiz kendisiyle. Dilerseniz hemen şununla başlayalım. Koronavirüsle ilgili Türkiye'de neler oluyor? Biraz değindik. Dünyadaki son gelişmeleri soralım size. Amerika Birleşik Devletleri'nde son sayılar çünkü dikkati çekiyor. Neler oluyor Amerika Birleşik Devletleri'nde?
Efendim, Amerika Birleşik Devletleri bu krize hazırlıksız yakalanmış gibi görünüyor. Özellikle büyük şehirlerde korona vakalarında ciddi bir artış var. İkiye katlanma hızı 3 gün civarında New York'ta. Bu tabii vakaların sayısının çok hızlı artması, bu durum karşısında hastanelerin ve yatak sayılarının ve acil intensif istasyonlarının yeterli olmaması sebebiyle insanlar zor durumda. Sahra Hastanesi gibi bir takım çadır hastaneleri kurmuş durumdalar. Hatta New York Belediye Başkanı bir ara dedi ki bizim 30 bin civarında solunum cihazına ihtiyacımız var. Başkan Trump bize ancak 400 tane vaat etti. Geriye kalan 29 bin kişi ne olacak? O zaman kimin ölüp kimin kalacağına Başkan Trump karar versin dedi. Yani büyük bir gerilim yaşandı orada. Onun üzerine Bay Trump da baktı ki durum ciddi. Çünkü bu arada Bay Trump Paskalya tatilinde, Eastern tatili dediğimiz Paskalya tatilinde ki Nisan'ın ortasına rast geliyor. O zaman normale dönüleceğini iddia etmişti. Tamamen gerçek dışı bir durum tabii. Bu durum karşısında bir müddet sonra Trump da geri dönüş yaparak Paskalya tatiline kadar normal bir durumu olamayacağını ve bu olağanüstü durumun Nisan ayı sonuna kadar uzatıldığını açıklamak zorunda kaldı. Aynı durumla tabii başka büyük şehirler de karşı karşıya. Özellikle San Francisco gibi, Washington gibi şehirlerde aynı durumla karşı karşıya. Diğer büyük şehirlere de hızla yayılıyor. Şimdi bu durum karşısında Amerika'daki özel teşebbüsten de Bay Trump yardım istedi. Özellikle savunma sanayi alanında çalışan şirketler de dahil. Bunlar solunum cihazları üretmek yolunda harekete geçtiler. Şimdi tabii buradan çok önemli sonuçlar çıkıyor. Bugün birçok solunum cihazı ile ilgili ventilatör dediğimiz aracın Çin'den geldiğini, elemanlarının en azından Çin'den geldiğini biliyoruz. Avrupa için de aynı şey geçerli. Demek ki o zaman buradan çıkan sonuç, herhangi bir üretimi yaparken her şeyi Çin üretim merkezine bağlamanın yanlış olduğu sonucu ortaya çıktı. Yani zaten Trump da biliyorsunuz üretimi Amerika'ya getireceğiz diyordu ilk Cumhurbaşkanı seçildiğinde. Önce Amerika dedi demesine sebebi buydu. Yani küreselciler bir noktada üretimin ucuz olduğu yerde yapılması, yani Çin'de yapılması yoluna gitmişlerdi. Aynı şey ilaçlar için de geçerli. İlaç ham maddelerinin de hemen hemen büyük bir kısmı Çin'de yapılmakta. Bu derece bağımlılığın ortaya çıkması özellikle bu gibi kriz durumlarında sıkıntı yarattığı ortaya çıktı. Demek ki bundan sonraki süreçte bu kriz atlatıldıktan sonra tek bir yere üretim merkezi olarak bağlanmanın yanlış olduğu, yalnızca ilaç sanayinde değil, aynı zamanda otomotiv sanayi ve diğer sanayilerde de ortaya çıkmış oldu. Amerika kendi üretim merkezlerini harekete geçirecek. Avrupa keza aynı şekilde. Dolayısıyla dünyada birçok yerde üretim merkezleri olmuş olacak. Yani tek bir yere bağımlı olmayacak. Avrupa'nın da çıkardığı sonuç bir noktada bu. Demek ki şu anda Amerika'nın içinde boğuştuğu mesele bizim de esasen dikkat etmemiz gereken meseledir Türkiye olarak. Nedir bu? Mümkün olduğu kadar vakaların artış miktarını kontrol altına almak ve bu şekilde mevcut sağlık sisteminin sıkıntıya girmesini önlemek ve böylece triyaj dediğimiz, seleksiyon dediğimiz, yani kimin öleceğine, kimin kalacağına imkanlar sınırlı olduğu için solunum cihazları ve yatak sayıları karar verecek duruma düşmemek. Yani bütün mesele bu. Bunu yapabilmek için de yapılması gereken en önemli şey izolasyon ve karantina uygulamaları. Amerika'da da birçok yerde karantina uygulamasına geçildi. Aynı şey Türkiye'de de biliyorsunuz birçok yerde yapılıyor. Kısmen 65 yaş üstü için zaten böyle bir uygulama var da onun ötesinde gönüllü bir karantina uygulaması var. Bu gönüllü karantina uygulaması nereye kadar yeterli olacak onu bilemiyorum. Çünkü benim yaptığım hesaplar aynı şey Türkiye için de görülüyor. 25 bin vakaya Türkiye'de benim yaptığım hesaplara göre 4 Nisan'da ulaşmış oluyoruz. Ki bu 25 bin vaka demek İspanya'nın işte 10 gün önceki durumudur. Demek ki o zaman dikkatli olmak zorundayız. Yani vatandaşlarımızın bu karantina ve dışarı çıkma engeline yani sokağa çıkmaya dikkat etmeleri lazım. Bunun yaşla da alakası yok. Çünkü genç olanlar da bunu yayıyorlar biliyorsunuz. Dolayısıyla Amerika'nın da karşı karşıya olduğu durum bu. İnsanlar tabii mümkün olduğu kadar alışkanlıklarından vazgeçmek istemiyorlar. Sonra işte nasıl olsa yaşlılar arasında bu ölüm vakaları daha çok görüldüğüne göre bizim için mesele yok gibi bir tavır var. Umursamaz bir tavır var. Amerika'da da bunu görüyoruz. Dolayısıyla bunu zorlayıcı daha ciddi önlemler gelebilir. Nisan sonuna kadar her halükarda bu karantina durumu Amerika'da da uzatıldı. Yani hiçbir şekilde Paskalya tatilinde insanlar eski hayatlarına dönemeyecekler.
Evet Sayın İmer, farklı bir soruyla devam etmek istiyorum. Yeni Şafak gazetesinde bir haber var. Şu şekilde: İtalya Avrupa Birliği'ne öfkeli diyor. Gerekli yardım gelmediği için özellikle Hollanda ve Almanya'nın gerekli yardımları veto etmesine öfkeli. Avrupa Birliği'nin geleceğini riske atıyor mu? İtalya ne düşünüyor?
Efendim İtalya da aynı şekilde çok hazırlıksız yakalandı bu korona vakasına. Ve burada yapılan bazı çalışmalarda ortaya çıkıyor ki İtalya'da özellikle Kuzey İtalya bölgesi, ki gelir düzeyi yüksek olan bir bölgedir. Güney İtalya bölgesi ise geliri daha düşük, daha sanayisi az olan bölgedir. Yukarıda ortaya çıktı bu. Orada özellikle moda sanayinin, tekstil sanayinin yaygın olarak bulunduğu yerde Çin'den getirilen ucuz iş güçlerinin çalıştırıldığı merkezler olmuş ve bu merkezlerden bu hızla yayılmış. Yani çok enteresan yayılma meselesi. Aynı şeyi Fransa'da görüyoruz. Çin'den gelenlerle değil de Fransa'da da Elzas bölgesinde bir kilisede yapılan bir ayinden sonra bunun yayıldığı görülüyor. Bu da Fransızların yaptığı bir tespit. Hatta Burkina Faso gibi Afrika ülkesine dahi buradan gittiği tespit ediliyor. Yani burada olayı küçük görmemek lazım. Bu ibadet yerleri, özellikle insanların toplu halde bulundukları yerler bunun hızla yayılmasına sebep oluyor. Şimdi tabii İtalya o kadar hazırlıksız yakalandı ki bir noktada Çin'i dahi geçti ölüm vakalarında ve hızla vakaların artış hızı devam ediyor. Yani İtalya'da Nisan sonuna kadar hala normale dönülmeyeceği, hatta karantina tedbirlerinin devam edeceği açıklamaları yapılmıştır. Vakaların ikiye katlanması biraz azalmıştır ama mesela Türkiye'de benim yaptığım hesaplara göre en son dünkü sayılarla 4,3 gündür. Yani vakaların ikiye katlanması. Ama ondan bir gün önceki yaptığım hesap gösteriyor ki 3,1 gün. Ondan öncekinde daha da hızlı 2.6, cumartesinden önce cumada 1,5. 1,5 günde ikiye katlanma. Yani hızlı bir düşme var. Yani sokağa çıkmanın engellenmesinin etkileri görülüyor. O halde çok daha fazla sokağa çıkma engellenmiş olsa bu daha uzun bir ikiye katlanma süresi, vakaların daha uzun bir sürece yayılırsa 3 ay gibi mesela, o zaman ne olur? Hastanelerin zorlanması ortadan kalkar. Şimdi İtalya işte böyle yakalandığı için maalesef İtalya'da solunum cihazları yetmediği için, hiçbir ülkeninki yetmez esasen vakalar böyle hızlı katlanarak giderse. Hiçbir ülkenin gücü yetmez buna. Dolayısıyla zorlamak ve mümkün olduğu kadar vakaların artış hızını düşürmek gerekiyor. Onun için bu bilim kurulunun, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar, sokağa çıkmayınız mecbur olmadıkça meselesinin arkasında bu yapıyor. Bunu zorlayarak yapmak lazım. Çünkü insanlar bunun ne kadar etkili olduğunu görmüyorlar. Yani çünkü 5 kişi bir anda 25 kişiye, 25 kişi 125 kişiye, 125 kişi 625 kişiye. Yani katlanarak, geometrik olarak katlanarak gidiyor ve bunun önünü alamıyorsunuz. Dolayısıyla İtalya'nın içine düştüğü durum bu. Ölümler çok artmış vaziyette ve özellikle ölümlerde Doktorlar zor durumda oldukları için sağlık personeli de bundan gayet tabii etkileniyor. Büyük çapta sağlık personeline de kayıplar var korona vakası dolayısıyla. Tabii devreden çıkan sağlık personeli görevini de yapamaz hale gelmiş oluyor. Dolayısıyla İtalya dışarıdan yardım bekledi. Ben nasıl bu işten çıkarım diye. Fakat şimdi tabii siz Almanya dediniz. Almanya'da durum iyi görünse de Alman şansölyesinin müsteşarı yaptığı açıklamada iki gün önce dedi ki bizde vakaların ikiye katlanma hızı 3 günde görünüyor. Yani çok şiddetlenecek bir anda patlamayla karşılaşacağız. Biz bunu önleyemeyeceğiz.
Orada hatta, da durum iç açıcı değil yani.
Hiç değil. Robert Koch Enstitüsü'nün başındaki olan hoca da Almanya'yı uyarıyor ve vakalar çok hızlanacak. O yüzden kayıplarımız artacak. Aman dikkat edelim diyor. Şimdi bu durum karşısında İtalya'ya yardım edebilmeleri meselesi çok sınırlı. Kısmen de yardım etmiş olsalar yapabilecek kendilerini kurtarmaya, herkes kendini kurtarmaya çalışıyor.
Evet.
Tabii burada önemli şeylerden bir tanesi de insanlar evde kaldığı zaman birçok işletmeleri, hayati ve stratejik olmayan işletmeleri İtalya kapatma kararı aldı. En azından Nisan ayının başına kadar. Bunu uzatacağını düşünüyorum. Niçin bunu yapıyor? Çünkü çalışanlar yakın mesafede bulundukları için isteseler de istemeseler de toplu taşıma araçlarıyla da gittiklerinden onlar arasında da bu hızla yayılmış oluyor. Peki siz adamları evde tuttuğunuz zaman bunlara bir para ödemeniz lazım. Bu parayı nereden alacaksınız? Bunu Avrupa Birliği'nin ortak fonundan almanız lazım. Avrupa Birliği de bu fonu çok fazla artırmadı. Ama mesela yalnız Almanya'nın bu işin kullandığı para 750 milyar euro. Yani Alman devleti kendisi için bunu yapıyor. İtalya bunu yapamadı. İspanya bunu yapamadı. Çünkü kaynakları yetmiyor. O zaman diyorlar ki bir ortak bir fon oluşturalım. Bütün Avrupa Birliği ülkeleri bu fonu büyütsün ve bize yardım etsin. Tabii Almanya, Hollanda'ya gibi ülkeler, Avusturya gibi de buna yanaşmıyorlar. Diyorlar ki biz önce kendi işimize bakarız, bu fona daha az para veririz. Yani mesele dayanışmanın zayıflığından kaynaklanıyor. Daha doğrusu imkanların sınırlı olmasından kaynaklanıyor. İtalya'nın kızgınlığı da buradan kaynaklanıyor.
Evet.
Bu çerçeve içerisinde İspanya'nın durumu da ondan farklı değil. Güney ülkeleri diyelim buna. O zaman bu durum karşısında ne olacak? Avrupa Birliği bu korona skandalı krizi ortadan kalktıktan sonra birçok şeyleri yeniden düşünmek zorunda kalacak ve dayanışma zayıflamış oluyor. Yani Avrupa Birliği kağıt üzerinde var olan bir organizasyon haline dönüşmüş görünüyor. Kriz esnasında bu açıkça ortaya çıkmış oldu.
Sayın Emerson olarak kısaca bu olayı atlatırsak inşallah. Peki ekonomik
i̇nşallah.
Gelişmelerin nasıl olmasını bekliyorsunuz Türkiye'de? Kısaca bir dakika içinde alalım yorumunuzu.
Efendim Türkiye'de de biraz önce anlattığım şey İtalya ve İspanya'ya benzemememiz lazım. Bunun için de sokağa çıkmaya çok dikkat etmemiz lazım. Zaten İçişleri Bakanı da Cumhurbaşkanı da gerekirse o tedbirleri de alırız dedi. Zaten Türkiye'nin bazı yerlerinde de karantina getirilmiştir. Bence bu bir müddet sonra büyük şehirlerde de getirilmek zorunda olacaktır. O zaman İtalya'da olduğu gibi bizim de belli işletmeleri yani stratejik ve hayati olmayan işletmeleri kapatıp oradaki çalışanlara devletin para desteği vermesi, geçimini sağlayacak kadar en azından Nisan ayı içerisinde böyle gelişmeler bekliyorum.
Evet, Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Celalettin Sencer İmer'e çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah efendim, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugün de Yeni Gün programının sonuna geldik sayın dinleyicilerimiz. Yarın yine aynı saatte 9 haberlerinden sonra biz buradayız. Görüşmek dileğiyle.
Yeni Gün.